Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2023 sayısından Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Batıl İnançlara Karşı Hak Akidemiz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Gaybı bilen ancak Allah'tır. Rivayet edilir ki, Abbasi halifelerinden Ebu Cafer Mansur, rüyasında Azrail'i görür ve ona, ''Benim ömrümden ne kadar kaldı?'' diye sorar. İnsan suretindeki Melekül Mevt ona bir şey söylemeden elinin beş parmağını gösterir. Halife dehşet içinde uyanır. Tabircilere bu rüyanın manasını sorar. Kimisi bu beş işaretini beş yıl, kimisi beş ay, kimisi beş günle tabir ederler. Halife bu tabirlerden hoşnut değildir. Bir de Ebu Hanife Hazretlerine sorar. İmam-ı Azam şu cevabı verir. O beş parmağıyla yaptığı işaretin manası, Lokman suresinin son ayetinde ifade buyurulan mugayyebat-ı hamsedir. Yani Allah'tan başka kimsenin bilmediği hususlardır. Sen ona ömrünü sorunca, o da bunu Allah'tan başka kimse bilmez, ben de bilmem manasında bu işareti yaptı. Sonra ayeti kerimeyi okur. Biliniz ki kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde olanı yani doğacak evlada dair her türlü bilgiyi O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Cenab-ı Hak kullarının hayatlarına dair hakikatleri levh-i mahfuzda yazmıştır. Kader gayb cümlesindendir. Gaybı ise ancak Allah bilir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede gaybı Allah bildirmedikçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de bilemeyeceği tebarüz ettirilmiştir. Şu ayeti kerimeler, gaybın bir peygamber yahut veli tarafından da ancak Allah'ın izin verdiği ölçüde ve izin verdiği kadarının çok azının bilinebileceğini ifade eder. De ki, tehdit edile geldiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, ben bilmem. Gaybı bilen yalnız Allah'tır. O hiç kimseye gayb bilgisini açık bir şekilde bildirmez. Ancak bir peygamber olarak seçtiği müstesnadır. Ona gaybe dair bazı ilimleri açıklar ve bunlar mucize olur. Çünkü Allah peygamberin önünden ve ardından muhafız melekler tayin eder de onu ve emanet edilen bilgiyi korurlar. Rahmeti sonsuz Cenab-ı Hak bazen Rahmani, sadık rüyalarla kullarına istikbale dair bazı bilgiler verebilir. Yusuf aleyhisselam çocukluğunda ömrünün sonunda nail olacağı mazhariyeti rüyasında görmüştür. Yine onun zamanındaki Mısır kralı rüyasında istikbalde yaşanacak kıtlık ve bolluk yılları hakkında ikaz edilmiştir. Bu rüyayı ancak Hazreti Yusuf hak üzere tabir edebilmiş ve kıtlık yıllarının kolay geçirilebilmesi için tedbirleri bizzat bu peygamber almıştır. Ancak Peygamber Efendimizin bildirdiği üzere rüyalar da üç kısımdır. Nefsin konuşmaları, yani günlük hadiselerin tesiriyle manası ve tabiri olmayan karışık şeylerin görülmesi, şeytanın korkutmaları ki bunların tesiri altında kalmamak gerekir, Rahmani sadık rüyalar. Hazreti İbrahim dahi oğlunu kurban etmekle alakalı rüyasının hak olup olmadığını anlamak için temkin ve ihtiyat göstermiş, ancak üçüncü defa görünce ilahi bir emir olduğuna kanaat getirmiştir. Peygamberlerin rüyalarının kendileri bakımından vahiy cümlesinden olduğunu da unutmamak gerekir. Ez cümle, rüyanın Rahmani olup olmadığını tespit etmek ve sadık bir rüya ise, onu tabir etmek, ikisi de manevi bakımdan ehil olan şahsiyetlerin yapabileceği bir iştir. Bizim için esas olan Kur'an ve sünnettir. yüce dinimiz İslamiyet son hak dindir. Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın muhafaza etmeyi bizzat üzerine aldığı şekilde bir harfi dahi değişmeden bizlere ulaşmıştır. Dinimiz, sahabe ve tabi'in nesillerinin büyük ve fedakarane gayretleriyle tertemiz muhafaza edilerek gelecek nesillere intikal ettirilmiştir. Hak menbaından bize pirupak ulaşan dinimizin kıymetini idrak edebilmemiz için şu mukayeseyi yapmamız icap eder. Yeryüzünde İslamiyet'ten başka iki muharref din, bazı uzak doğu dinleri ve bir takım beşeri dünya görüşleri hakimdir. Bunları tek tek ele alırsak, Yahudilik tahrife uğramış ve muhtevası bozulmuştur. Irki bir din haline getirilmiştir. Bu yüzden Yahudiler kendilerinden olmayan başka milletleri dinlerine davet dahi etmezler. Diğer milletleri kendilerine hizmetçi olarak gördüklerinden, Siyonist emellerine hizmet edecek Masonluk teşkilatına revaç vermeye çalışırlar. Üstün ırk olarak gördükleri Yahudilerin muhakkak cennete gideceğine inanırlar. Günahkar Yahudilerin dahi mahdut bir süre ceza gördükten sonra yine cennete gideceğine inanırlar. Kur'an onlara şöyle cevap vermiştir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki, öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz de O'nun yarattığı insanlardansınız. O dilediğini bağışlar ve dilediğine azap eder. Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüşte ancak O'nadır. Yegane hak din olan İslam'sa cihan şumuldür. Bir kavme, bir bölgeye ait değil, bütün cihana ve bütün insanlığa gelmiştir. Bunun için İslam her türlü ırkçılığı reddeder. Hangi milletten olursa olsun bütün müminleri kardeş ilan eder. Allah katında yegane üstünlüğün takva ile olduğunu beyan eder. Hristiyanlık da Yahudilik gibi tahrife uğramış, içi boşaltılmıştır. Roma İmparatorluğu ilk 3 asrında Hristiyanlığı düşman addetmiş, daha sonra Hristiyan olduğunu ilan eden imparator eliyle ve konsiller yoluyla dinin akidesi değiştirilmiştir. Zamanla bölüne bölüne yüzlerce fırka haline gelmiştir. Böylece Hristiyanlık kulun kalbiyle Rabbi arasında kalan, doğru dürüst bir muamelatı ve ibadet hayatı olmayan adeta bir tabela dini haline getirilmiştir. Tevhid gitmiş, teslis gelmiş, namaz gitmiş, ayin gelmiş, oruç gitmiş, perhiz gelmiş, sünnet gitmiş, vaftiz gelmiş, tesettür yalnız rahibelere hasredilmiş, tevbe gitmiş, para karşılığı papazlar tarafından günah çıkartma gibi akıl dışı uygulamalar gelmiştir. Bugünkü Hristiyanlıkta ne dünya hayatını tanzim etme iddiası vardır, ne de intizamlı bir ahiret telakkisi mevcuttur. Tanrı'nın üç olduğuna inanan kâfi der. Hazreti İsa'ya attıkları Sezar'ın hakkını Sezar'a bırak iftirasıyla laik ve seküler bir anlayışın zemini oluşturulmuş, böylece ilahi ahkam dünya işlerinde devre dışı bırakılmıştır. Yegane hak din olan İslam'sa tevhid inancıyla, ibadet hayatıyla, muamelat, muaşeret, ukubat ve güzel ahlakıyla hayatın her anını en güzel şekilde tanzim eden mükemmel bir din ve dünya görüşüdür. Her rekatta okuduğumuz Fatiha'nın son cümlesinde Hristiyanlık ve Yahudiliğin geçirdiği tahrif ve inhirafa düşmekten Allah'a sığınmamız emredilmiştir. Çünkü Peygamberimizin tefsiriyle gazaba uğrayanların Yahudiler, dalalete düşenlerin ise Hristiyanlar olduğu bildirilmiştir. Bu iki muharref dinin müntesipleri iki ayrı uçta gösterdikleri ifratla bu akıbete duçar olmuşlardır. İslamiyet'in farikası ise zülcenaheyn, iki kanatlı olmaktır. İslam medeniyeti madde ve mana, ruh ve beden, dünya ve ahiret olmak üzere her şeyin her iki veçesini de dikkate alır. Dünya hayatını esas hayat olan ahiret yolundaki bir merhale olarak görür. dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, bu dünyada ekilenlerin ahirette biçileceğini bildirir. Buna mukabil mesela Hint dinlerinde dünyadan ele tek çekip nirvana'ya ulaşmak hedeftir. Yokluğa, boşluğa ulaşmakla ruhun yolculuğu tamamlanmış addedilir. Reenkarnasyon gibi batıl telakkilerle ruhun farklı kalıplarda tekrar tekrar dünyaya geleceğine inanılır. Düzgün bir ahiret telakkisinden mahrumdur. Kast sistemi ile dünyada yaşanan adaletsizliklerin suçu ilahlara yüklenmiş, insanların bu haksızlıkları düzeltmek yerine buna boyun eğmeleri sağlanmıştır. Dolayısıyla bu dinlerden çıkarılıp modernize edilerek dünyaya pazarlanan yoga, meditasyon, karma temizliği ve benzeri usullere bir Müslüman asla itibar etmemelidir. Felsefi fikirlerin mahsulü olan beşeri sistemlere gelince, bunlar da insanlığa saadet getirebilmekten son derece uzaktır. İslam, vahye istinad eder. Allah ise yarattığı kulu, onun fert, aile ve toplum bakımından ihtiyaçlarını en iyi bilendir. Beşeri sistemler sürekli deneme yanılmayla yol alırlar. Nice insan bu tecrübelerin kobay faresi durumuna düşer. Beşeri sistemler ifrat ve tefritlere savrulurlar, itidalden uzak kalırlar. Küçük bir hakikat kırıntısını bütün hakikatlerin üzerine çıkarmak suretiyle ifrat sergilerken, kör ve sağır kaldıkları ihtiyaçlar bakımından da tefritin numunesi olurlar. Mesela Karl Marx ve Freud, hayat gerçeklerinin birini esas alarak her şeyi onunla izah etme yoluna gider. Biri her şeyi iktisatla, diğeri cinsi insiyakla açıklamaya çalışır. İslam ise bu gerçeklere haddi layığında, yani layık olduğu derecede bir ehemmiyet atfeder. Kapitalistler ve sosyalistler mülkün kavgasını yaparlar. Biri mülk fertlerindir der, diğeri ise mülk devletindir der. Pragmatist, menfaatperest ve opportunist, fırsatçı bir anlayış hakimdir. İnsan, ekonomi çarkını döndüren bir dişliden ibaret görülür. İslamsa mülk ne ferdin ne de devletindir. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır der. Ferdi mülkiyet hakkını tanımakla beraber onu ilahi ve ahlaki ölçülerle tanzim eder. Müminleri israftan ve cimrilikten sakındırır. Varlıklı müminleri zekat gibi mecburi, sadaka gibi gönüllü infaklara cömertlik ve merhamete sevk eder. İhtiyaç fazlasını muhtaçlarla paylaşmayı telkin eder. Böylece sosyal adaleti de, içtimai huzuru da en tabii ve en güzel surette temin eder. Nitekim Ömer bin Abdülaziz zamanında zekat verecek fakir bulunamadı. Osmanlı'ya seyyahlar tarafından dilencisiz memleket denildi. Beşeri sistemler madde planına mahkum olmuş, maneviyat sahasına kapalı kalmıştır. Darwin, evrim teorisiyle güçlü olanın güçsüzü yok etmesini zihinlerde normalleştirmiştir. İnsanı biyolojik varlığından ibaret gördüğü için onu sadece hayatta kalmaya ve neslini sürdürmeye çalışan bir hayvan saymıştır. Bu tablonun ruh ve vicdanları tatmin edememesi sebebiyle de felsefi sistemler çoğu defa nihilizmin, yani hiççiliğin pençesine düşmüştür. Yani insanlığın saadet ve selameti hususunda bedbin, karamsar ve kötümser olmuştur. Bunun neticesi saadeti sefalette aramak, yani servet, şöhret, şehvet sahasındaki aşırılıklar, alkolizm, uyuşturucu iptilaları ve sonunda intiharlar olmuştur. Elhasıl, muharref dinlerin ve beşeri sistemlerin hiçbiri insanlığa huzur ve saadet getirememiştir. Zira bütün materyalist felsefeler insanı sadece biyolojik bir varlık olarak telakki ettiklerinden onun gönül alemini inkar etmiştir. Böylece milyonlarca insanın ruhi ve içtimai sefaletine sebep olmuşlardır. Herhangi bir filozofun, bırakın toplumları, insanlık aleminden bir tek ferdi bile huzura kavuşturdukları görülmemiştir. sadece başkalarını değil, kendilerini bile kurtaramadıkları bu filozoflardan kimisinin intihar etmesinden, kimisinin de akıl hastahanesine düşmesinden bellidir. Ayrıca filozofların birbirlerinin fikirlerini tenkit eden tezatlı çekişmelerine mukabil, peygamberler ve onların varisi durumundaki evliyaullah hep vahiyden feyizlendikleri için birbirlerini daima teyit etmişlerdir. Dolayısıyla insanlığın dünya ve ahiret saadeti için aklın vahiy terbiyesi altına girerek İslami hakikatlerin ışığında yürümesi zaruridir. O halde bu muharref ve batıl yollardan kendimizi ve evlatlarımızı koruyabilmek için Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesini çok iyi öğrenmeli ve muhafaza etmeliyiz. Onu tayir ve tebdil etmeye yol açacak bid'at ve hurafelere asla fırsat ve revaç vermemeliyiz. Hadis-i şeriflerde buyrulur: "Her kim ki şu işimizde, dini meselelerde ondan olmayan yeni bir şey ihdas ederse, o şey reddolunur." Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bid'atlerdir. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Zamanımızda toplumda maalesef mevcut olan bazı bid'atleri, hurafeleri ve batıl inançları sayıp bildirerek nehy-i anil münker vazifemizi eda edelim. Meditasyon, yoga ve benzeri uzak doğu usullerinin rehabilitasyon ve benzeri maksatlarla kullanılması, bunlar yukarıda da ifade ettiğimiz üzere uzak doğu dinlerinin mahsulüdür. Ruhen sükunete ve itminana ermenin Müslümanca yolu namazlardır, secdelerdir, zikrullah, murakabe ve emsali kitap ve sünnette karşılığı bulunan hakikatlerdir. Başka dinlerin merasim ve ibadetlerini taklit haramdır. Haramdaysa şifa yoktur. İyi geliyor zannedilmesi, nefse verilen rüşvetten hasıl olan geçici ve aldatıcı bir duygudur. İçki içip efkar dağıtarak dertlerini unutmaya çalışanların bahanesine benzer bir şekilde kişinin kendi kendisini kandırmasıdır. Buna benzer bir başka taklit, Nevruz, yılbaşı gibi başka bayramlar ihdas etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki bayram günleri vardı. O günlerde oynayıp eğlenirlerdi. Bu iki günün mana ve ehemmiyeti nedir diye sordu. Onlar, "Biz cahiliye devrinde bu günlerde eğlenirdik" dediler. Fahri Kainat Efendimiz, "Allah bu iki bayramınızı onlardan daha hayırlı diğer iki günde değiştirdi. Kurban bayramı ve fıtır, Ramazan bayramı" buyurdu. Güneş kültüne tapınan Roma putperestliğinden kalma 25 Aralık'ta yapılan kutlamalar daha sonra muharref Hristiyanlığa sokulmuş ve Noel diye adlandırılmıştır. Noel ağacı süslemenin de eski şamanist kavimlerden geldiği bilinmektedir. Yılbaşı da bunu takip eden 31 Aralık gecesi Katolik dünyasında kutlanan bir yeni yıl arefesi adı verilen bir yortudur. Zaman içinde ladinileşerek çılgın ve hayasız eğlencelerle yeni yıl kutlamaları halini almıştır. Kökü putperest, ortası muharref Hristiyan, sonu ahlaksız Batı kültürü olan bu yılbaşı adetinin bir Müslümanın takviminde ve hayatında asla yeri olamaz. Müslümanlar olarak bizler Hicri yeni yılımızı bir Muharrem'de idrak ederiz. Bunu eğlenceye değil, fani ömrümüzün muhasebesine ve hicret tefekkürüne vesile sayarız. Anneler günü, babalar günü vesaire. Vefa duygusundan mahrum olan ve aileyi ifsad eden materyalistler tamamen tüketim ekonomisine hizmet etsin ve vicdanları rahatlatsın mantığı içinde anneler günü, babalar günü gibi günler ihdas ettiler. İslam, anne babaya her zaman iyilikle muameleyi emreder. Bunu senenin belli bir gününe hasretmek, diğer günlerde ihmalkar davranmaya sebep olur. Her gün anneler günüdür, her gün babalar günüdür. Lokman suresinin 14. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş banadır. Bütün bunlar doğu olsun, batı olsun, başka din ve kültürlerin taklidi olduğu için çok tehlikelidir. Hadis-i şerifte buyrulur. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. İslam şahsiyeti ibadetlerde dahi önceki dinlere muhalefet etmeyi gerekli görmüştür. 7'si 40'ı. Vefat eden bir mümin için her zaman istiğfar etmek, onun adına sadakalar vermek ve Kur'an okumak güzel amellerdir. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur. İnsan ölünce şu 3 ameli dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, kendisinden istifade edilen ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Ne güzel bir müjde. Bu müjdeden istifade edebilmek için bir Müslüman, vefat eden büyüklerine, yakınlarına Kur'an okuyup bağışlamalı, onlar için Allah'a dua etmeli, yine onların hayrına her daim bol bol sadakalar vermeli, ikramlarda bulunmalı ve dini müesseselere revaç vermelidir. Bunları eda etmek hususunda toplumda bir takım hayırlı, güzel ve faydalı usul ve uygulamaların ancak hasene çerçevesinde oluşmasında ve yerleşmesinde beis yoktur. Haddi zatında bol bol Kur'an okunsun, ikramlar yapılsın, fukara sevindirilsin diye çeşit çeşit merasimler oluşmuş ve yapıla gelmiştir. Bunların hasene çerçevesinde şer-i şerife uygun olarak yaşatılması da güzeldir. Hayra vesiledir. Ancak bu güzel hususları şer'i çizgiden çıkarıp da hasene çerçevesini aşmak, yani farz gibi bir vecibe olarak telakki etmek ve ettirmek asla doğru değildir. Yani vefat eden kimsenin ardınca 7'si, 40'ı, 52'si gibi ihdas edilen günleri olmazsa olmaz bir farz gibi görmek son derece mahsurludur. Bid'attir. Fakat o günlerde Kur'an okumayı terk ettirmek de aynı derecede mahsurlu ve gaflettir. Burada bid'at olan husus Kur'an okumak değil, onu sadece bazı günlere tahsis etmek ve buna şartlanmaktır. Oysa vefat eden için Kur'an tilaveti ne o günlere mahsustur ne de o günlerde okunması yasaktır. Yani sonradan sosyal şartlar dolayısıyla mesela vefat eden bir aile büyüğünün sene-i devriyesinde bir araya gelmek ve bunu da bir Kur'an meclisi olarak değerlendirmek gayesiyle organize olabilmek açısından bazı günleri belirlemek gayet normaldir. Lakin bu günleri dinin farzı, vacibi ve sünnetiymiş gibi görmek ve mecbur tutmak da asla caiz değil. Tabii ki o günlerde okumayı yasaklamak da caiz değildir. Ayrıca şunu da unutmamalı, vefat edenlerin ardınca Kur'an okumayı ve ikramlarda bulunmayı sadece belli günlere şartlandırmak, diğer günleri Kur'an'la değerlendirmek hususunda hem ihmallere hem gaflete sebebiyet verebilmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, yazıya burada bir virgül koyacağız. Bu yazının devamını inşallah yarınki programımızda kaldığımız yerden aktarmaya gayret edeceğiz. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Yüz Akı Dergisi'nin Eylül 2023 sayısında Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan Batıl İnançlara Karşı Hak Akidemiz başlıklı yazının ilk bölümünü paylaştık bu akşam. İkinci bölümünü de inşallah yarın ifade ettiğimiz gibi sizinle paylaşma gayretinde olacağız. Evet, böylelikle bu akşamlık bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yarın tekrar aynı saatte bu yazının devamını aktarmak üzere buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Geceniz hayırlı olsun.